Ayrım 47, sayfa 397. Resmen bir Emlevi hanesi. Şeyh uzaktan Musa'yı seyrediyordu. Sohbetlerin bahsi bitmiş, fasıllar ve kademeler bahsi açılmıştı. Musa birinci fasıl olgunlaşmasını tamamlamıştı. Yeniden doğuşun ilk kademesinde terbiye seviyesi için şeyhin önüne getirilmişti. Bedensel ve ruhsal acılara cesaretle karşı koymuş, tek bir ıstırap sesi çıkarmadan bütün sıkıntılara katlanmıştı. İncelmiş, sadece bütün zorluklara dayanacak bir diri beden ve ruh bütünlüğü yaratmıştı. Şeyh, tek bir cümlede büyük ve bilinmez maceranın adını fısıldadı. Sabır kademesine geldin Musa, Allah yolunu açık etsin. Sabır kademesi neydi? Hiç kimse bu merhaleden nelerin görünüp nelerin gizli kaldığını kestirebilecek işarete sahip değildi. Her mürit kendi varlığının bahtında yolunu aydınlatıp ileriyi görebilecekti. Sabır, Musa'nın geçmesi gereken bahtiyarlık yolunun ilk kademesiydi. Karşılaşacağı bütün sıkıntılara hiçbir hoşnutsuzluk göstermeden katlanması gerektiğini fark etmiş, daha ilk günden bu terbiye için boynunu eğmişti. Şeyh, ilk kademeyi tebliğ etmiş, gerisini marif erbabına bırakmıştı. Herkes ayaktaydı. Şeyh, uzaklaşıncaya kadar beklediler. Sonra marif erbabının ustaları birbirlerine baktı. İçlerinden en gencine görevin ne olduğunu anlatmasını işaret ettiler. Dergah marifinin en genç erbabı Musa'ya yaklaştı. Birlikte marif erbabının dergahı terk edişlerini izlediler. Baş başa kalınca Musa'ya yüklendi. İkinci merhalenin ilk adımındasın. Buna tevekkül eşiği denir. Bu eşikte hayatın tek bir günden, hatta tek bir andan ibaret olduğunu anlayacaksın. Başarırsan, üçüncü merhalenin eşiğinde seni yine marif erbabına teslim edecekler. Bu merhale rıza durağıdır. Bu merhalede kaderin dengine benzeyeceksin. Kader dengine varmak olgunluktur. Artık bütün öfkeler ve sevinçler sana yasaktır. Marif erbabının en genci Musa'ya yol gösterdi. Tevekkül bahsinin ilk temennisini açıkladı. Allah ikimizin de yolunu açık ve muvaffak etsin. İzmir. Deştimanlar ezdi geçti, elde evlat kalmadı. Hüzne duçar oldu alem, dilde imdat kalmadı. İzmir, temerküz çadırlarının bir bölümü sökülmeye başlandı. İkinci Girit kafilesinin dağıtımı yapılmış, kimlerin nereye gönderilecekleri belirlenmişti. Bu gece listesi yazılacak ve biter bitmez ilan edilecekti. İlk kafile Şafak'la birlikte yola çıkacaktı. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Sonunda akşam ezanı okunurken vakit tamam dediler. Çocukların dışında herkesin yüzünde korku vardı. Bıkkın bekleyiş sona eriyordu. Karantina çavuşu bağırdı. Resmo, 69.05 kafilesi, Ödemiş'e, çınarın altında toplanın. Listeye baktı, kümelenmiş ailelere doğru bağırdı. Iraklion 69.06 kafilesi Alaçatı'ya. Kafile arabaları dışarıda bekliyor. Urla'da kumanya takviyesi yapılacak. Testilerinizi doldurun. Yükleriniz için yer yoksa olduğu yerde bırakın. Belki sonraki kafilenin işlerine yarayabilir. Aile reisleri gösterilen yola koyuldular. Yükler kağnılara gelişi güzel yığılmıştı. Herkes kendi eşyasının yüklendiğinden emin olmak için kontrollerini yaptı. Yüzlerinde bir sevinç belirdi. Yola çıkacak olanlar 3 günden beri karantinada bekletilmiş, sakınca görülmeyen ailelerin seçiminde aynı köyden olmalarına özen gösterilmişti. Resmo kafilesinin 5. tertibinde 63 aile 1. tertip olarak seçilmişti. Sevinç çabuk kayboldu. Yüzlerini birbirlerinden saklayan telaş içinde başlarına eğdiler. 5. tertip kafilenin başına Selim Ağa'yı geçirdiler. Yanlarına 2 çoban köpeği verdiler. Çift öküzlü 9 kağını yola sıralanmıştı. Kağını başına 2 torba yem ve 1 testi su yerleştirilmişti. Karantina çavuşu meydanı açmak için hiddetini kullanmayı adet edinmişti. Bütün gücüyle bağırıyordu. 63.05, haydi çıkın yola. Selim Ağa işi ağırdan alıyordu. Kafilesini tek tek kağnılara yerleştiriyor, kendilerine verilen testilerin dolu olup olmadığını kontrol ediyordu. Bütün kafilenin içinde hüzün vardı. Herkesin içinde hüzün ve hasretin döllediği bir ev hayali dolaşıyordu. Hepsinin gözlerinde gökyüzünü tarayan bir sabırlı bekleyiş yerleşmişti. Hayatını aydınlatacak yıldızı bekleyen sabırlı bir talih denemesi yaşıyorlardı. Parlayacak yıldızını beklemek, ibadet kadar özen gösterdikleri bir ilahi sabır mihrabına benziyordu. Karantina çavuşu bağırdı. "Ödemiş kafilesi, haydi yola çıkın." Ödemiş kafilesi ilk 63 aile olarak yola koyuldu. Boşalttıkları yere Alaçatı kafilesinin kağnıları geldi. Birlikte eşyayı yerleştirdiler. Denklerin üzerine yaşlıları oturttular. Gür bir ses çınladı. 69.06 Alaçatı kafilesi, yolunuz açık olsun. İzmir'de güneş denizin üstünde battığı için gün sanki daha uzunmuş gibi gelir. Kendisi başkadır, bıraktığı iz başka. Bir yanıyla şehvetli, öbür yanıyla mazbuttur. Bir yanıyla oyunmaz, öbür yanıyla masum. Velhasıl akıllı ve olgun bir kadın gibi çekicidir. İzmir, sessiz bir deniz hazzı yaratır. Yorgunluk ve ümitli bekleyişin çelişkisinde sabır büyüsü boy verir. İnsanlar gerginleşirler. Kıdemli evlerin çocukları kemençelerine sarılıp uyurlar. Bir adam yavaşça kemençeyi alır. Sonra ince bir türkü çalar. Girit kemençesi gövdelidir ama sesi kıvamında çıkar. Denizin püfür püfür rüzgarında tadına doyulmaz bir ikindi serinliği uzanır. İkinci Girit kafilesini taşıyan vapurun düdüğü yeri göğü inletti. Limana yaklaştığını duyurdu. Berber Nuri dükkandan çıktı, limana baktı. Tekrar içeri girdi. Usturayı tekrar biledi. Müşterinin başını biraz geri itti. Favorisinden başlamak üzere keskin çeliği aşağı çekti. Resmo Mevlevihanesi. Musa dergah kapısından çıkınca sanki hiç bilmediği bir dünya cennetine gelmiş gibi şaşkınlık içinde çevreyi seyrediyordu. Dergah bahçesinin büyük kapısında bir süre durdu. Arkasına dönüp baktı. Başta Alican olmak üzere bütün kapı yoldaşları Musa'yı yolculamak için gelmişlerdi. Musa ilk aldığı Mevlevi terbiyesinde bakışlarla vedalaşmanın ahlakını ve adabını öğrenmiş ve böyle bir terbiyenin bir gün kendisine lazım olacağına hiç ihtimal vermemişti. O ihtimal önündeydi. Gözler birbirlerinin ışıklarını birbirlerinin üzerine düşürdü. Veda edişin ilk adımı atıldı. Bütün canların gözlerinde duraklayan bakışlarıyla hepsinin sıcaklığını hissetti. Hepsiyle kucaklaşır gibi ılık ve hasretli kucaklamalarla vedalaştı. Dergah bahçesinin güllerle süslü geniş meydanına geldi. Kapı ardına kadar açıktı. Dışarı çıktı. Olduğu yerde çakılı kaldı. Dergah kapısında Vasilisi kendisini karşılamak için bekliyordu. Yanında iki öküzün çektiği köhne bir yük arabası duruyordu. Vasilisi ile kucaklaştı. Birbirlerinden adeta ayrılamıyorlardı. İlk adımı Musa attı. "Hepinizi çok özledim Vasilisi." Vasilisi tedbirli adamdı. "Hadi atla arabaya, yolda konuşuruz." Yola koyuldular. Vasilisi hemen konuya girdi. "Temelli mi dönüyorsun?" "Temelli." Sonra kendini toplayıp açıklama gereğini duydu. "Döneceğimi kim söyledi sana?" "Hiç kimse." Vasilisi Musa'yı şakağından öptü. Sabırlı ve cesur bir sevginin sıcaklığı ilk dokunuşta belli oluyordu. Sesi de ılık ve cesurdu. "Bazı akşamlar içime doğuyordun. Gelip tekkenin kapısında dikiliyorum, belki çıkıp gelirsin diye. Kısmet bugüneymiş." Bir süre sessizlik oldu. Musa biraz utanır gibiydi. Bütün cesaretini toplayıp sordu. "Bu ne yolu böyle?" "Kestirme yol." Musa cesaretini tekrar topladı. "Vasilisi, sana ağır gelmeyecekse eğer beni üzüm kıza götür." Vasilisi keyiflendi. "Kestirme dedim ya Musa, işte geldik." Musa titredi. Dergah gecelerinin yalnızlığında idrak ve irfan bahislerinin dışında sadece iki şeyi aklına getirmişti. Birincisi üzüm kızdı. Şimdi ikincisini dillendirecekti. Vasilisi, sonra da beni oğluma götürür müsün? Şarköy. Markus'un evine döndüklerinde yüzbaşı İhsan endişe içinde bekliyordu. Zoe'nin kaçtığı korkusuna kapılmış ve her şeyin altüst olacağını düşünmeye başlamıştı. Nesibe Nusret, dönüş vaktinin geldiğini belirtmek istedi. Eğer yüzbaşının uysal bir anını yakalarsa, Zoe'yi de İstanbul'a götürmeyi önerecekti. Önerdi. Yüzbaşı, muvaffuk bulursanız, Zoe'yi beraberimde götürmek istiyorum. Mehmet Nabi Bey'in mülkiyeden arkadaşı mübadele işleri yüksek komiserliğinde hatırla bir mevki işgal ediyor. Zoe için ricada bulunacak. Bir kolaylık sağlanacağına inanıyor. Yüzbaşı güldü. Kimsenin böyle bir ihtimale inanmasını mümkün görmüyordu. Herkesi en can alıcı yerinden sarsmaya kararlıydı. Hiç kimse bir arkadaşı rica etti diye böyle ağır bir mesuliyet yüklenmez. Ta ki çok özel bir sebebi olana kadar. Mehmet Nabi Bey biraz hırçın bir lisanla yüzbaşıyı sıygaya çekti. Sizin özel sebebiniz nedir? Ona evlenme teklif ettim, kabul etmedi. Zoe öne çıktı. Yüzbaşıya yanaştı. Şükranla sarıldı. Kokusunu içine çekti. İzleyenler bu teklif karşısında Zoe'nin mutluluğunu seyrettiklerini sanıyorlardı. Zoe sesini yükseltti. Sizi hem seviyorum hem de şükran doluyum. Ama haysiyetim ikisinin de önünde. Zoe yüzbaşı İhsan'a sarıldı, sarsılarak ağlıyordu. 5 yaşımdan beri yalnızım. Kimse şefkat göstermedi. Kimseye güvenemedim. Herkesi severek avundum. Hiç böyle bir aptallık duydunuz mu? Nesibe Nusret'e yanaştı. Sonra Mehmet Nabi Bey'in koluna dokundu. İyi bir insansınız. Benim için ömür boyu alttan alacağınız bir tehlike yaratmayınız. Cebinden küçük bir tabanca çıkardı. Ayrılacağınız gün size verilmek üzere Yüzbaşı Bekir bunu emanet etmişti. Zoe'nin hatlarında büyük bir ciddiyet değişikliği görüldü. Özür dileyen sesi tam bir yalvarışa dönmek üzereydi. Gitmiyorum. Buradayım. Eğer başıma kötü bir şey getirmek isterlerse namlusunda bir kurşun var. Benim de şakağımda sabırlı bir kadın cesareti dolaşıyor. Nesibe Nusret hiç cevap vermedi. Vedalaşmadı. Zoe'yi ve çevredekileri şaşırtan bir hızla hareketini değiştirdi. Mehmet Nabi Bey'in açtığı kapıdan otomobile bindi. Küçük bir bakış yetti. Araba hızla uzaklaşmaya başladı. Zoe kimsenin kendisine adam yerine koymadığı genç kızlık günlerini hatırladı. Kendisine insan gibi davranan tek kişiye karşı büyük kabalık yaptığı hissi adeta zihninin bütün hücrelerinde esiyordu. Koşarak Nesibe Nusret'e yetişmek istedi. Nesibe Nusret artık Zoe'yi avucuna almıştı. Mehmet Nabi Bey'i uyardı. Hızlanın lütfen. En son takatine kadar hızlanın. Kapaklandığı an durun. Zoe artık bizimledir. Samsun Alaçam yolu. Hasan Hoca kafilenin kumanyasını aldı, dağıtımı için Halil'e uzattı. Kafileyi böldüler. Sen Alaçam'a gidiyorsun. Ben Bafra kafilesindeymişim. Halil babasını kaybetmiş gibi acı duydu. Neden? Suçumuz ne? Niçin bizi bölüyorlar? Hasan Hoca Halil'i kucakladı. Henüz çocuk kadar safsın. Bu kadar ağır bir yükün altından hiçbir devlet kolayca kalkamaz. Neden bizi umursamıyorlar? Bu umursamazlık değil, çaresizlik. İkisi de sustu. Karşılarında şaşkınlığın hayretli manzarası vardı. Peyam, iri bir sopaya dayanmış, sırtındaki torbayla emir bekleyen hali vardı. Benim adım listelerde yok. Ne Bafra, ne Alaçam. Desenize burada da adam yerine koyan merhametli bir erkek yok. Safiye yavaşça Peyam'a yaklaştı. Omuzundaki torbayı aldı, koluna girdi. Korkma, Ben senin sopandan daha uzun ve sağlamım. Alaçam'da sen bana balık tutmayı öğreteceksin, ben de sana okup yazmayı. Şarköy. Zoe kapaklandı. Diz çökmekten beterdi. Sert ve hızlı yağmurun altında sırılsıklandı. Takatinin tükendiği anda talih kendisine bir kapı açmış gibi burnu büyük bakıyordu. Kirin pasın içinde bile sedef tenli bir haz abidesine benziyordu. Mehmet Nabi Bey'in yardım için uzattığı kolunu itti. Kendi gücüyle ayağa kalktı, otomobile yürüdü. Kapıyı açıp içeri girdi. Zoe keyiflerine küçük intikamlar katmayı 5 yaşında yediği ilk dayağın akşamında kararlaştırmıştı. O gün şimdi gelmişti. Mehmet Nabi Bey otomobile girmek isterken el işaretiyle biraz dışarıda beklemesini işaret etti. Nesibe Nusret'e döndü. Sakın benim için kimseden mahcup olacağın bir talepte bulunma. İzmir Alaçatı yolu. Deştimanların yaprak yeşili üniformaları vardı. Mavzer taşımaları ve kasket giymeleri yasaktı. Acemi erler gibi aynı kumaştan yapılmış kep giyerlerdi. Kalın bir sopa taşırlardı. Yanlarında iri bir çoban köpeği dolaştırmalarına izin verilirdi. Düdük kullanırlardı. Ege'de deştimanların geçmişinde Yörük Ali Efe, Çakır Efe, Gökçen Efe ile maceraları da vardı. Yeteri kadar deştiman kadrosu olmadığı için mevcutların tamamını Ödemiş kafilesine vermişlerdi. Alaçatı kafilesi için talime alınmış eski mapushane gardiyanları görevlendirilmişti. Ona da deştimanlar gibi yaprak yeşili üniforma giydirilmiş, eline koca topuzlu bir sopa verilmişti. Dora, Alaçatı deştimanına yanaştı. Elindeki kumanya paketini ve testiyi aldı. Kendileri için ayrılmış kağnıdaki boş yere yerleştirdi. Sonra dönüp kocasının göz bebeklerine daldı. Deştimanlık belki güzel ve kolay iş ama nezarethane bekçiliği sana çok yakışıyordu. Sen de bu halinle çok güzelsin. Dora'yı seyretti. Her yanında keyif vardı. Korkular kaybolmuş ve bütün güzelliği ortaya çıkmıştı. Deştimanın yanına bir delikanlı verilmişti. Yolu ve çevreyi tanıdığı için böyle bir tedbir düşünülmüştü. Kafile kadınları sevinçli durmaları için deştimana bağırıyorlardı. Dora şaşkınlıkla seyrediyordu. Eski nezarethane bekçisine koştu. Her bakışında deştiman kıyafetini kendisine çok yakıştırıyordu. Kafile durdu. Kadınlar telaşla kendini tepelere vurdu. Eğilip otları toplamaya başladılar. Dora şaşkındı. Ne olup bittiğini sordu. Kadınların en civelek bakışlısı güldü. Ot topluyorlar. Sonra o da sorusunu sordu. Neresi burası? Pek bereketli maşallah. Civelek bakışlı kadın daha da keyifli güldü. Buraya Efe Çukuru derler. Ayrım sonu, sayfa 404.